Ayrım 29. Kurtuluş Projesi. Andy Weir. Sayfa 312. Yatakhanedeki küçük alanıma sıkışıyorum. Bugünlerde sadece yatağım, tuvaletim ve robot kollarım var. Açıkçası onun da çok yeri olduğu söylenemez. En büyük hacme o sahip ama alanın büyük kısmı ıvır zıvırla dolu. Ayrıca oraya derme çatma bir atölye ile gemisinin parçalarından bir yaşam destek sistemi de yaptı. Yumuşak kenarlı çantalarından birini açıyor ve içinden kapalı bir paket alıyor. Paketi pençeleriyle parçalayarak açıyor ve içinden tanımlayamadığım çeşitli şekiller çıkıyor. Çoğunlukla kara paksı gibi taştan oluşan bir materyale benziyor. Pençeleriyle bunları küçük parçalara ayırıyor. ''Bu senin yiyeceğin mi?'' diye soruyorum. ''Sosyal rahatsızlık'' diyor. ''Konuşmak yok.'' ''Pardon.'' Demek ki onlar için yemek yemek mahremde gerçekleştirilen iğrenç bir şey. Yiyeceklerin üzerindeki taşlı kısımları koparıyor ve içlerindeki eti ortaya çıkarıyor. Bu kesinlikle et. Dünya etine benziyor hatta. Neredeyse aynı yaşam bloklarından geldiğimiz düşünülürse bahse varım aynı proteinleri kullanıyoruzdur. Ve çeşitli evrim zorluklarına aynı benzer çözümleri üretmişizdir. Bir kez daha melankoliye gark oluyorum. Ömrümün geri kalanını eridyen biyolojisi üzerinde çalışarak geçirmek istiyorum. Ama önce insanlığı kurtarmam gerek. Aptal insanlık. Onun yüzünden hobilerime vakit ayıramıyorum. Etlerin üzerindeki taşlı kısımları koparıp kenara koyuyor, sonra da eti küçük parçalara ayırıyor. Yiyeceği her zaman paketinde tutuyor ayrıca. Hiç yere dokunmuyorlar. Ben olsam ben de yiyeceğimin yere dokunmasını istemezdim. Bir süre sonra yiyeceklerinin yenilebilir kısımlarını pençelerinin el verdiği en küçük parçalara ayırmış durumda. Bir insanın yiyeceğini parçalayacağından çok daha küçük parçalara. Sonra da yiyeceğini olduğu yerde bırakıp kamerasının öteki tarafına geçiyor. Kapalı bir kutudan düz, silindir bir kap çıkarıp bunu göğsünün altına yerleştiriyor. Sonra işler iğrençleşiyor. Beni uyarmıştı, şikayet edemem. Karın bölgesindeki taşlı zırh ikiye yarılıyor ve zırhın altında etli bir şeyin yırtıldığını görüyorum. Gümüş rengi parlak bir sıvıdan birkaç damlanın düştüğünü görüyorum. Kanı mı? Sonra da vücudundan gri bir kütle çıkıyor, ıslak bir sesle kaba düşüyor. Kabı kapatıp aldığı kutuya geri koyuyor. Yiyeceğin olduğu yere dönüp sırt üstü yatıyor. Karnındaki yarık hala açık, içini görebiliyorum. Yumuşak görünüşlü et var içinde. Birkaç eliyle uzanıp parçaladığı etlerden alıyor, etleri yarığa getirip içine atıyor. Tüm yiyecekleri ağzına, midesine... Doldurana kadar bu işlemi yavaş ve metodik bir şekilde tekrar ediyor. Çiğnemek yok, diş yok. Görebildiğim kadarıyla içeride hareket eden bir parçası yok. Yiyeceğinin son parçasını da içine atıyor. Ardından kolları mecalsiz kalıyor. Kollarını açmış, hareketsiz vaziyette zeminde yatıyor. İyi mi diye sorma isteğimi bastırıyorum. Bana kalsa ölü görünüyor gerçi. Ama muhtemelen eridyanlar böyle yemek yiyor, tuvaletlerini de böyle yapıyorlar. Evet, ilk başta çıkardığı o kütle önceki öğününden geriye kalınlardı sanırım. O bir monostom, yani attığını yemek yediği delikten atıyor. Karnındaki yarık yavaşça kapanıyor. Derinin yırtıldığı yer şimdi bir yara kabuğuna benzeyen materyalle birleşiyor. Ama bunu uzun süre seyredemiyorum. Çok geçmeden taşlı karın boşluğu eski yerine geliyor. ''Ben uyuyacağım.'' diyor notaları uzatarak. ''Sen seyredeceksin soru.'' Yemek komaları Rocky için öyle az buz bir şey değil. Bu hiç de seçme hakkının bulunduğu bir şeye benzemiyor. Bu biyolojinin zorladığı bir yemek sonrası siestası. ''Evet, seyredeceğim. Uyu.'' Uyku diye mırıldanıyor, sonra da sırt üstü halde sızıveriyor. Nefes alışları hızlanıyor. Uykuya daldığında hep böyle oluyor. Vücudunun sıcak dolaşım sistemindeki ısıyı boşaltması gerekiyor. Birkaç dakika sonra nefesleri yavaşlıyor. Artık iyice derin bir uykuya daldığını biliyorum. hızlı nefes alıp verdiği kısmı geçtiğinde en azından 2 saat uyumadan uyandığını hiç görmedim. Gidip kendi işime bakabilirim. Şu anda Rocky'nin sindirim sistemi hakkında tanık olduğum her şeyi kağıda dökeceğim. 1. adım. Demek kakasını ağzından yapıyor. Evet diyorum kendi kendime. Epey iğrençti anasını satayım. 17. bölüm. Rocky beni seyrederken uyanıyorum. Artık her sabah böyle ama hala ilk seferki kadar ürkütücü. Göğsüz 5 köşesi de simetrik olan bir yaratığın beni seyrettiğini nasıl mı anlıyorum? Anlıyorum işte, vücut dili onu ele veriyor. Uyandın diyor. Evet, yatağımdan kalkıp geriniyorum. Yemek? Kollar uzanıp bana sıcak bir kutu veriyor. Açıp ne olduğuna bakıyorum. Yumurta ve sosise benziyor. Kahve? Kollar vazife şinas bir şekilde bana bir bardak kahve uzatıyor. Kollarım bana kahveyi yer çekimi varken bir bardakta, yokken bir torbada vermesi güzel bir ayrıntı. Yelp'te Meryem Ana için yorum yazarken bunu göz önünde bulunduracağım. Rocky'ye bakıyorum. Beni uyurken seyretmen gerekmiyor, sorun yok. Dikkatini yatakhanenin kendine ait tarafına kurduğu atölyeye çeviriyor. Eridyen kültür kuralı, seyretmek gerek. Bir cihazı eline alıp üzerinde çalışmaya başlıyor. Ah, K ile başlayan o kelime kültür. Kültürel şeyleri sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz sözsüz bir anlaşmamız var. Ufak anlaşmazlıkları hemen çözüyor. Kısacası benim dediğim şekilde yapalım çünkü ben böyle yetiştim. Kültürlerimizin çatıştığı bir duruma rastlamadık henüz. Kahvaltımı yapıp kahvemi içiyorum. Rocky bu süreçte benimle konuşmuyor, hiç konuşmaz. Eridyen kibarlığı. Çöp diyorum. Kollar elimdeki boş bardakla yemek paketini alıyor. Kumanda odasına çıkıp pilot koltuğuna yerleşiyorum. Ana ekranda teleskop görüntüsünü açıyorum. Adrian gezegeni ekranın tam ortasında duruyor. Son 10 gündür gezegenin giderek büyümesini seyrettim durdum. Gezegene yaklaştıkça Rocky'nin astronomi yeteneklerine daha çok saygı duymaya başladım. Gezegenin hareketi ve kütlesi hakkındaki tüm gözlemleri doğru çıktı. Yer çekimi hesabı da doğrudur umarım, yoksa yörüngeye girme çabamız kısa soluklu ve acı verici olacak. Adrian atmosferinin üst katmanında ince beyaz bulutların bulunduğu soluk yeşil bir gezegen. Yüzeyi göremiyorum. Bir kez daha bu geminin bilgisayarlarında kullandıkları yazılıma hayran oluyorum. Uzayda hızla yol alırken bir yandan da dönüyoruz, ancak ekranda görüntü titremiyor bile. Yaklaşıyoruz diyorum. Rocky benden 2 kat aşağıda ama sesimi yükseltmeden konuşuyorum. Beni rahatlıkla duyabildiğini biliyorum. Havayı öğrendin, soru diye sesleniyor Rocky. Ben nasıl onun neyi ne kadar duyabildiğini biliyorsam o da benim duyma yetimin sınırlarını biliyor. Şimdi tekrar deniyorum diyorum. Spektrometre ekranına geçiyorum. Meryem Ana hemen hiçbir konuda beni yarı yolda bırakmamıştı. Ancak her şeyin kusursuzca çalışmasını bekleyemezsiniz. Spektrometrede bir arıza var. Sayısallaştırıcı ile alakalı diye tahmin ediyorum. Her gün çalıştırmayı denedim ama her seferinde analiz edecek yeterli veri olmadığını söyleyip hata veriyor. Spektrometreyi Adrian'a yaklaştırıp şansımı bir kez daha deniyorum. Gezegene yaklaştıkça karşılaştığımız yansıyan ışık miktarı artacak ve bir noktada bunun spektrometrenin bana Adrian'ın atmosferinin nelerden oluştuğunu söylemesine yeteceğini umuyorum. Analiz ediliyor. Analiz ediliyor. Analiz ediliyor. Analiz tamamlandı. İşe yaradı diyorum. Yaradı, soru diyor Rocky. Normalden bir oktav daha yüksek tonlamayla. Tünellerinden alelacele kumanda odasındaki ampulüne çıkıyor. Adrian havası ne, soru. Ekrandaki sonuçları okuyorum. Görünüşe göre %91 karbondioksit, %7 metan, %1 argon, geri kalanı da eser miktarda gazlar. Atmosferi de epey yoğun. Bunların hepsi renksiz gazlar ama gezegenin yüzeyini göremiyorum. Normalde uzaydan gezegenin yüzeyini görebiliyorsun, soru. Atmosfer ışığı geçiriyorsa evet. İnsan gözleri harika organ, kıskançlık. Yeteri kadar harika değiller. Adrian yüzeyini göremiyorum işte. Hava yoğunlaştıkça ışık geçirgenliği azalır. Neyse, önemli de değil zaten. Metan, bu tuhaf. Açıkla. Metan atmosferde uzun süre kalmaz. Güneş ışığında çabucak parçalanır. Nasıl oluyor da bu atmosferde metan var o zaman? Jeoloji metan yaratır. Karbondioksit artı mineraller artı su artı ısı metan yaratır. Evet, mümkün diyorum ama metan miktarı çok yüksek. Oldukça yoğun bir atmosferin %8'i. Jeoloji bu kadar metan yaratabilir mi? Başka teorim var. Soru. Ensemi ovalıyorum. Hayır, pek sayılmaz. Tuhaf ama. Çelişki bilim. Çelişkiyi düşün. Teori üret. Sen bilim insanı. Evet, bunu bir düşüneyim. Navigasyon konsoluna geçiyorum. Rotamızdan sapmamışız ve tam 22 saat sonra yörüngeye girişi gerçekleştireceğiz. Bir günden az kaldı diyorum. Heyecan diyor. Sonra Adrian astrofaji örneği alacağız. Gemi örnek toplayıcın iyi çalışıyor soru. Evet diyorum ama bunun doğru olup olmadığını bilmemin bir yolu yok. Kendi gemimin nasıl çalıştığını benim bile hayal meyal anladığımı Rocky'nin bilmesine gerek yok. Harici toplama ünitesinin kontrollerine gelene dek bilim araçlarını karıştırıyorum. Ekrandaki diyagrama bakıyorum. Yeterince basit görünüyor. Örnek toplayıcı dikdörtgen bir kutu. Çalıştırıldığında gövdeye dik hale gelene dek dönecek. Sonra dikdörtgenin iki yanındaki kapaklar açılacak. Kutunun içinde yapışkan reçine bulunuyor. İçine uçan her şeyi yakalamaya hazır ve nazır. Bu yani sinek kağıdı. Süslü uzay sinek kağıdı, daha fazlası değil. Topladıktan sonra örnek gemiye nasıl giriyor soru. Basit, kullanımı kolay anlamına gelmiyor. Anladığım kadarıyla örnek konusunda otomatik bir sistem mevcut değil. Benim gidip almam gerekiyor. İnsanlar hayrandık, gemiden çıkacaksın. Öyle sanırım. Eridyanların uzay elbiseleri yoktu. Neden olsundu ki? Uzay onlar için herhangi bir duyusal veriye sahip değil. İnsanların siyah boyadan oluşan bir okyanusa dalmaları gibi bir şey. Bunu yapmanın hiçbir manası yok. Eridyanlar GDF'ler için gövde robotlarını kullanıyorlar. Meryem Ana da onlardan yok. O yüzden GDF'yi yapmak bana kalıyor. Hayranlık yanlış kelime diyor. Hayranlık iltifat. Daha iyi kelime. O ne demek? Biri normal davranmadığında kendini tehlikeye atması. Ah diyorum, dil veri tabanına yeni bir kelime ekleyerek deli. Benim bunun için kullandığım kelime deli. Deli, insanlar deli. Omuz silkiyorum sadece. Hay ben böyle işin dedim. Ayıp, ayıp dedi telsizin öte tarafındaki kişi. Şaka bir yana ne oldu? Örnek tüpü elimden kayıp aheste aheste havuzun dibine düşüyordu. 3 feet boyunca düşmesi birkaç saniye sürse de dünyanın en büyük yüzme havuzunun içinde bu GDF elbisesini giydiğimden uzanıp tüpü yakalama şansım yoktu. 3 numaralı tüpü düşürdüm. Tamam dedi Forrester, düşürdüğün 3. tüp bu. Kenetleyici üzerinde biraz çalışmamız gerekecek. Sorun alette olmayabilir, sıkıntı benimdir belki. Hantal eldivenli elimde tuttuğum alete kusursuz demeye 1000 şahit isterdi. Ancak yine de zekice tasarlanmıştı. GDF elbisesinin hantal eliyle ince iş yapmayı mümkün kılıyordu. Tek yapmam gereken işaret parmağımla tetiği sıkmaktı ve kenetleyici 2 milimetre kapanıyordu. Orta parmağımla başka bir tetiği sıkarsam o zaman da kenetleyiciyi saat yönünde 90 derece döndürüyordu. Yüzük parmağım ve serçe parmağımla bastığımdaysa kenetleyici 90 derece yukarı dönüyordu. Beklemede kal, videoyu kontrol edeyim dedi Forrester. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki nötr yüzme laboratuvarı başlı başına bir mühendislik harikasıydı. Devasa yüzme havuzu içine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun birebir ölçekli bir maketini alabilecek kadar genişti. Bunu GDF elbisesi giyen astronotları 0G ortamda eğitmek için kullanıyorlardı. Benim de katılmaya zorlandığım sayısız toplantının ardından mikrobiyoloji topluluğu görevin özel tasarlanmış aletlere ihtiyacı olduğu konusunda Strat'ı ikna etmeyi başarmıştı. Hiçbirinin görev için vazgeçilmez olmaması şartıyla Strat bunu kabul etmişti. Önemli şeylerin her birini tüketicilerin milyonlarca saat test ettiği ticari ürünler olması konusunda kararını çoktan vermişti. Onun sadık bilim köpeği olduğundan ötürü Vama kitini denemek de bana düşmüştü. Vama, Tanrı'nın yan yana kullanılmak üzere yaratmadığı üç kelimenin kısaltmasıydı. Vakumda mikrobiyoloji aleti. Astrofaj uzayda yaşıyordu. Onları dünya atmosferinde istediğimiz kadar inceleyebilirdik. Ancak vakumda ve 0G'de inceleyene kadar onları tam olarak anlamamız mümkün değildi. Meryem Ana mürettebatının bu aletlere ihtiyacı olacaktı. UUI'nin azametli figürü arkamda NYL'nin bir köşesinde duruyordu. Acil bir durumda beni kurtarmak üzere hazır bekleyen iki dalgıç yakınımda süzülüyordu. NASA benim için havuza metal bir laboratuvar masası batırmıştı. En büyük sıkıntı vakumda çalışan aletler tasarlamak değildi. Gerçi uzayda emme diye bir şey olmadığından akıtaçları tamamen baştan tasarlamaları gerekmişti. Sıkıntı kişinin hantal GDF eldivenleri giymek zorunda kalmasıydı. Astrofaj vakumda yaşamayı seviyor olabilirdi, ancak insan vücutlarının bundan hoşlandığı söylenemezdi. Ama olsun, hiç olmadı. Rus GDF elbiselerinin nasıl çalıştığını öğreniyordum. Evet, Rus, Amerikan değil. Strat bu konuda birkaç uzmanla görüşmüştü ve herkes Rus Orlan GDF elbisesinin en güvenli ve güvenilir elbise olduğunda hemfikir olmuştu. Görevde bu yüzden bu elbiseleri kullanacaktı. Tamamdır, sıkıntıyı anladım dedi Forrester kulaklık üzerinden. Kenetleyiciye yana dönmesini söylemişsin ama bunun yerine tüpü bırakmış. Mikro devreleri karışmış olmalı, hemen geliyorum. Yüzeye çıkıp bana kenetleyiciyi verebilir misin? Tabii, iki dalgıcı el sallayıp yukarıyı işaret ettim. Başlarıyla onaylayıp yüzeye çıkmama yardımcı oldular. Bir vinç yardımıyla havuzdan alındım ve yakındaki güverteye indirildim. Birkaç teknisyen gelip elbisenin içinden çıkmama yardım etti. Kolaydı gerçi, arka panelinden dışarı çıktım. Krizalit elbiselere can kurban. Forrester yandaki kumanda odasından çıkıp aleti aldı. Üzerinde birkaç oynama yapacağım, birkaç saate yine deneriz. Sen havuzdayken aradılar, 30 nolu binada bekleniyorsun. Uçuş kontrol simülatörleri resetlenirken Shapiro ile Dubois'un birkaç saatlik bir boşluğu varmış. Şeytan azapta gerek. Strat oraya gidip onları astrofaj konusunda eğitmeni istiyor. Anlaşıldı Houston dedim. Dünya sona eriyor olabilirdi ama NASA'nın ana kampüsünde bulunmak heyecanımı söndüremeyecek kadar harika bir şeydi benim için. NYL'den çıkıp 30 nolu binaya yürüdüm. İstesem bana bir araba çağırırlardı ama istemedim. Yürüyerek 10 dakika sürüyordu zaten. Hem ülkemin uzay tarihinin içinde gezinmek çok hoşuma gidiyordu. Güvenlikten geçerek içeri girdim ve hazırladıkları toplantı odasına yürüdüm. Mavi uçuş üniforması içindeki Martin Dubois ayağa kalkıp elimi sıktı. Doktor Gray, sizi tekrar görmek ne güzel. Titizlikle yerleştirdiği evrak ve notları önüne dizilmişti. Annie Shapiro'nun dağınık notları ve kırışık kağıtları ise Dubois'un yanındaki masayı kaplıyordu. Ama Annie'nin sandalyesi boştu. Annie nerede diye sordum. Dubois yerine otururdu. Otururken bile kusursuz bir duruşu vardı. Lavaboya kadar gitti, birazdan döner. Oturup sırt çantamı açtım. Bu arada istersen bana Ryland diyebilirsin. Hepimiz doktoruz burada, bence isimlerimizi kullanabiliriz. Kusura bakmayın Doktor Grace, ben böyle yetiştim. Öte yandan siz isterseniz bana Martin diyebilirsiniz. Teşekkürler. Laptopumu çıkarıp açtım. Keyfiniz nasıl? İyiyim. Teşekkürler Doktor Shapiro ile ben cinsel bir ilişkiye başladık. Durakladım. Peki? Bu konuda sizi bilgilendirmenin akıllıca olacağını düşündüm. Defterini açtı, kalemini de hemen yanına yerleştirdi. Ana görev grubu arasında sır saklanmamalı. Tabii tabii dedim, yani bunun bir sıkıntı doğuracağını sanmam. Sen ana bilim pozisyonundasın. Yani de yedek. İkinizin de aynı görevde olacağı hiçbir senaryo yok. Ama yani ilişkiniz... Evet haklısınız dedi Dubois. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde bir intihar görevi için yola çıkacağım. Ve olur da görev için yetersiz olduğuma karar verilirse ya da göreve katılmamı engelleyen bir sebep baş gösterirse bu intihar görevine o katılacak. Bunun farkındayız. Ve bu ilişkinin sadece ve sadece ölümle sonlanacağını biliyoruz. Kasvetli zamanlarda yaşıyoruz dedim. Ellerinin masanın üzerine üst üste koydu. Doktor Shapiro ile ben buna böyle bakmıyoruz. Epey aktif cinsel ilişkimizden zevk alıyoruz. Evet, peki bunları bilmeme? Prezervatif kullanmaya da gerek yok. O doğum kontrol hapı kullanıyor ve programın bir parçası olarak aşırı derecede derin muayenelerden geçtik. Konuyu değiştirmesini umarak bilgisayarımla ilgilendim. Bu oldukça zevk verici. Eminim öyledir. Her halükarda bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Evet, tabii. Kapı açıldı ve Annie içeri girdi. Pardon, işemem gerekti hem de çok fena dedi. Dünyanın en zeki ve en başarılı mikrobiyoloğu. Altıma edecektim. Hoş geldiniz Doktor Shapiro. Ben de Doktor Grace'e cinsel ilişkimizden bahsediyordum. Kafamı ellerime gömdüm. Güzel dedi hani, eve saklayacak bir şeyimiz yok bizim. Her halükarda dedi Dubois, yanlış hatırlamıyorsam astrofaj mitokondrisi içindeki hücre biyolojisini işliyorduk. Boğazımı temizledim. Evet, bugün astrofajın Krebs döngüsünü anlatacağım. Dünya mitokondrisinde bulunduklarımızla aynı, sadece fazladan bir adama. Hani elini kaldı. Ah pardon, bir şey daha diyecektim. Dubois'a döndü. Martin, bu dersten sonra bir sonraki eğitim egzersizimiz başlamadan önce 15 dakika boşluğumuz var. Koridorun aşağısındaki tuvalette buluşup sevişmeye ne dersin? Buna varım dedi Dubois. Teşekkürler Doktor Shapiro. Tamam, anlaştık. İkisi de ders için hazır halde bana döndü. Paylaşacakları bilmemem gereken başka şeyler var mı diye birkaç saniye bekledim ama başka bir şey yok gibi görünüyordu. Şimdi, astrofajın Krebs döngüsündeki varyant, bir dakika ya, onunla seviştiğin halde ona Doktor Shapiro mu diyorsun? Tabii ki. Adı o. Ne yalan söyleyeyim, benim de hoşuma gidiyor dedi Annie. Sorduğuma pişman oldum dedim. Şimdi Krebs döngüsü. 29. ayrımın sonu. Sayfa 323.